Ayrım 7.
Sayfa 94. İşin doğrusunu söylemek gerekirse, Safiye kendi isteğiyle Murat'la dolaşıyordu. Sancak Bey'inden bir an bile ayrı kalmadığı için hayatından çok memnundu. Bu yakınlık zaman zaman aşırılaşabiliyordu. Tıpkı şimdi olduğu gibi. Hatta aşk dolu kımıldanmalarla tahterevanı sallayabiliyorlardı bile. Safiye, Murat'ın ağırlığıyla sıkışan bacaklarını kımıldatıp, yazlık ipekliklerine arabanın kadife şilterlerinden yapışan havları silkeledi. Murat'ın annesinin mektuplarına hoşlanmadığını açıkça belirterek okuması hoş bir işaretti. İyice keyiflenen Safiye, parmaklarını şehzadenin yeleğinin içine sokup kuşağının altına doğru kaydırmaya başladı. Adamın alnını dudaklarına doğru çekip mırıldandı. Annen sana bunları yazsın ve sen ona karşı çık, ha? Hiç umurumda değil. Murat, Safiye'nin boynunu, yanaklarını ve gözlerini öpücüklere boğuyordu. Bu mektup en az 2 haftalık. Ne düşünürse düşünsün, buranın beyi benim ve onun yolladığı mektup yüzlerce kağıdın içinden yalnızca bir tanesi. Her şeye karşı çıkıyorsun ama yine de senin ve benim için çok önemli bir konuda. Safiye cümlesini tamamlamadı. Murat'ın sırtının dikleştiğini ve gerildiğini hissetmişti. Evlilik, konuşmalarında hiç eksik olmayan bir konuydu. Şehzadenin karısı olmayı çok istemesine karşın, konuya daha fazla girmekten kaçınmasının nedeni, Safiye'nin bu çeşit tepkilerden kendini korumak istemesiydi. Dırdır eden bir kadın durumuna düşmek istemiyordu. Eğitilmiş ama hep aynı cümleyi söyleyen bir papağan olmamalıydı. Ama galiba oluyordu. Ve kimseyi memnun edemeyen bir papağan diye düşündü. Kolaylıkla satılabilirim. Anneme bundan başka hiçbir şeyin sözünü vermedim. Murat dudaklarını öyle ısırıyordu ki, sakalı ve bıyığı arasında incecik bir çizgi haline almıştı ağzı. O benim annem. Bundan mutlu olmalı. Sen de güzeller güzelim. Sen de mutlu olmayı öğrenmelisin. Daima benimle birliktesin. Bu her şeyi daha da zorlaştırıyor. Karın olmanın onurunu taşımakla, insanların için için aşağıladıkları biri olmak arasında dağlar kadar fark var. Belki seni Venedik'te aşağılayabilirlerdi. Burada buna kimse cesaret edemez. Aşkım, şuna neden inanmıyorsun? Büyük babamın rahmetli büyük anneme yaptığı gibi, seni herkesin gözü önünde karım ilan etmek benim de en çok istediğim şey. Yap o zaman. Anneme söz verdim. Vazgeç. Yapamam. Yapamam. Bunu yapmayacaksın. Safiye kızgın sırtını döndü. Herhalde onun kıymetli çocuğuna layık hiçbir kız yoktur dünyada. Bakmadan bile Safiye Murat'ın çocuk lafına takılıp kaldığını biliyordu. Ama haklı olduğu bir nokta var. Çocuk savunmaya geçmişti. Osmanlıların evlenmemelerinin nedeni çok geriye, 100 yıldan daha eskiye gider. Biliyorum, Timur meselesi. Henüz bu kadar güçlenmemişken Timur gelip bizi yendi. Ve siz hala İzmir limanını düzeltemediniz. Timur atalarımdan 1. Beyazıt'ın sevgili karısını zincirleyip esir etti. Ona dile getirilemeyecek kötülükler yaptı. Oğullarının bu utançtan kurtulması ve halkın saygısını kazanabilmesi yıllar aldı. Şimdi çok güçlüyüz ve artık siyasi ittifaklar uğruna saltanat yatağını kirletmeye değecek ne Avrupalı ne de asıllı bir prenses var. Kirletme? Bunu sevdim. Seni kastetmedim hayatım. Kızın omzuna dokundu ama o kenara çekildi. Bunun üzerine Murat başka bir yol denedi. Köleler karılar kadar bir tehlike yaratmıyorlar. Bana büyük babanın tüm dünyada muhteşem diye tarif edilmesine karşın hala bir Timur'un zincirlerinden korkacak kadar zayıf olduğunu mu anlatmaya çalışıyorsun? Hayır, yemin ederim sana öyle bir şey yapılmaması uğruna canımı bile veririm. Ama bugün bile böyle şeyler hala... Nasıl şeyler? Seni benden kaçıran eşkıyayı hatırla. 10 gün boyunca tarifsiz acıların pençesinde kıvranmıştım. Eşkıya işi bir daha olmayacak. Sesindeki söz veriş, engel olabileceği bir durumun, olayların neden oluşun sorumluluğunu taşıyor gibiydi. Allah korusun, bir daha asla böyle bir şey olmayacak. Ama işte tam o sırada anneme söz vermiştim. Onurum öylesine zedelenmişti ki, bu sözü vermek zorunda kalmıştım. Bana inan. Allah şahidimdir aşkım. Annem yaşadıkça yeminimi bozamam. Önce bir çocuk istiyorsun değil mi diye suçladı Safiye. Evet, bir oğlan isterdim. Hangi erkek istemez ki? Kaldı ki bu durumda benim ölümümle tahta kardeşim çıkacak. Allah korusun. Senin her şeyden daha çok sevdiğim senin güvenceni de sağlayacaktır bu. O benim annem Safiye. Anlıyorum. Safiye sesindeki soğukluğun adamı ateşleyeceğini biliyordu. Belki de onu bana ettirdiğin yeminden caymayı razı edebilirim. Eğer ben seninle ava gelmezsem belki de... Safiye kollarından uzakta Murat'ın özgüvenini kaybettiğini görüyordu. Belki de Safiye, o güzel kelimelerinle sen benim yeni bir mektup yazmama yardımcı olabilirsin. Siz bir şairsiniz Şehzade Hazretleri. Murat, Safiye'nin ona bu şekilde hitap etmesinden nefret ediyordu. Buna kıskançlığından ötürü asla evet demeyecektir. Baban onunla evlenmedi. Kendi sahip olmadığı mutluluğa bizim ulaşmamızı ölse bile istemez. Belki benim, oğullarımın kudretiyle değil, kendi kudretimle bir kraliçe olmama tahammül edemez o. Safiye bu kez düşüncelerini kendine saklamayı tercih etmişti. Murat mırıldandı. Belki de eğer Allah bize bir çocuk verse, babaanne olmanın etkisiyle. Evet, belki o zaman. Ya da seni daha yakından tanısa. Korkarım ki birbirimizi yeterince yakından tanıyoruz. Seni benim tanıdığım kadar tanıyamaz. Bunun için mutluyum. Safiye, Murat'ın sarığının kaşlarına dokunduğu noktayı öptü ve adamı kaygılardan uzaklaştırmanın peşine düştü. O zamana kadar, haydi gel aşkım. Murat ona asla karşı çıkamazdı. O zamana kadar ya da o ölene kadar. Allah korusun. Murat'ın sözleri, hem bu sözlere hem de tahterevanı taşıyanların yeni bir bela savurmalarına karşı gibiydi. Baffo'nun kızı konuyu çabucak değiştirebileceğinin bilincindeydi. Parmaklarını şehzadenin düzgünce dolanmış sarığının içine daldırıp, titizlikle tıraş edilmiş başını okşamaya başladı. O zamana kadar hayatın tadını çıkarmanın, şehzadenin aşkıyla coşmanın hiçbir sakıncası yoktu. Adamı her dokunuşuyla nasıl deliye çevirdiğini biliyordu. Avlanılacak yer olan bozdağlara daha çok vardı. Ve tahterevanı taşıyan adımların ritmiyle bir yığın zevkin doruğuna varabilirlerdi. Safiye, arkasındaki kadife kıvrımlarının arasında bugüne kadar gebe kalmamasını sağlayan, Ayva'nın ona nasıl hazırlayacağını öğrettiği feraziyi sakladığı gümüş kutuları el yordamıyla aradı. İşin püf noktası, o karışımları Murat'tan önce içine yerleştirebilmekten ibaretti. Bu çok da kolay olmuyordu ama her zaman sorunlarla başa çıkmayı başarabilmişti. Bir defa Murat bu konularda çok saftı ve arzuyla kıvranırken detayların çoğunlukla farkına bile varmıyordu. Tabii ki gece çok daha güvenli bir ortam sağlıyordu. Ve en önemlisi, Murat onu çağırdığında önlemlerini alabilmesi için Safiye'nin bol bol zamanı oluyordu. Kapalı tahterevana karşın gün ışığı yeterince ortalığı aydınlatıyordu. Ama yine de belli etmeden kutulardan birini bulmuş ve ilaçlı karışım elini alabilmişti. Kuyruk yağına yedirilmiş sedef otu ve lavanta parmaklarına bulaşmıştı. Onların kokusu Murat'ı bir anlamda uyarmış olmalıydı ki, kalçalarına dayandıkça dayanıyordu. Onu azdırmak istercesine inledi. Aslında adamın onun şalvarın ipini çözmesinin an meselesi olduğunu biliyordu. Böyle bir anda başka bir şeyin, şehzadenin dikkatini çekmesi imkansızdı. Bu arada Safiye boşta kalan eliyle Murat'ın sarığını çözüyordu. Önce en alttaki keten kılıfı buldu, sonra da düğüm yerini. Ve sonunda şehzadenin saçlarından yayılan amber kokusu, Safiye'nin ilaçlı sırlarını kapatıverdi. Safiye, ağzını şehvetten şişmiş Murat'ın dudaklarına uzatıp onu öpmeye başladı. Birden yeni bir küfür ve sarsıntıyla dikildi Murat. Babaannesinden kalan kızıl saçlı kafasına bir kova soğuk su dökülmüş gibiydi. Safiye olanları görüyor ama bir anlam veremiyordu. Aşkım, ne oldu? Ve bu sırada arabanın yere oturtulduğunu fark etti. Geldik dedi Murat telaşla. Buraya mı? Nereye? Dağlar fersah fersah ötede. Aşkım, İşin doğrusu yeni adamlar bulman gerek. Ne yaptığını bilmeyen bu salaklarla olacak iş değil bu. Allah bu sarığın belasını versin dedi Murat. Sanki her şeyi mahveden sarıkmış gibi öfke içindeydi. Sersem hamallar yılışık yılışık sırıtırken bunu tek başıma tekrar sarmam gerekiyor. O zaman bırak, kendi kendilerine sırıtıp dursunlar. Sonra da onları defet başından. Böyle olmasını istememiştim. Gerçekten mi? Diye imalı imalı sordu Safiye. Gözleri Murat'ın şalvarın önündeki kabarıklığa takılıydı. Şehzade sarığın ihanetini hala içine sindirememişti. Arabanın içi biraz önce Murat'ın kafasında mum gibi duran arşın arşın beyaz müslinle kaplanmıştı. Safiye bir kenarından tutup yardım etmeye çalıştı ama bir saltanat sarığının düzenle sarılabilmesi için kesinlikle koskocaman bir salona gerek vardı. Bir an için sarığını unut dedi Safiye. Ya yeniden sevişeceklerdi ya da oturup sarıkla uğraşacaklardı. Ve o öncelikle birincisini yapmayı istiyordu. Aşk herhalde bir sarıktan önemliydi. Haydi seslen şu adamlara, kımıldasınlar. Ama onlara burada durmalarını ben söyledim. Derken bir yandan da kumaşın bir ucunu tutmuş yeniden kafasına sarmayı deniyordu şehzade. Dağların başındayız. Seni sarıksız kim görecek? Üstelik hava da çok sıcak. Haydi söyle onlara. Dağda değiliz, bizi bekliyorlar. Dışarı çıkmalıyım ama böyle çıkamam. Bu bir devlet işi diye düşündü Safiye. Kentten dışarı bile çıkmadık demek ki. Ama önemli bir şey olsaydı mutlaka bilirdi. Murat dedi ki, sana göstermek istediğim bir şey var. Burada mı? Sanırım öyle. Yoksa durmazlardı. Senin tüm yakınmalarına karşın iyi adamlardır onlar. Sarık sarmak örgü gibi bir şey diye düşündü Safiye. İşe başlamadan önce elinin ısısıyla kısmen erimiş olan feraziyi minderlerden birinin altına saklayıp parmaklarını da orada temizledi. Ellerinden birini sarılan kumaş yığınından bir an için kurtaran Murat, tahta kapıyı itti ve ''Evet gelmişiz'' dedi nefes nefese. Safiye, şehzadenin musin topunun başının arkasında düğümlemesine yardım etti. Parmaklarını öne getirip, adamın göz kıllarının sakallarıyla buluştuğu çizgiyi okşadı. Murat'ın yine de fikrini değiştirebileceğini umuyordu. Ama onun bununla ilgilenmediğini görünce, aceleyle elmaslarla süslü kuş tüylerini sarığın tepesine yerleştirdi. Ve şehzadeye kapıyı açıp kenara çekildi. Bir an önce geri gelmesini umuyordu. ''Haydi acele et Safiye'' dedi Murat. Acemice sarılmış sarığı bir balona benziyordu. Ve tepesindeki tüyler her an düşecekmiş gibi bir o yana bir bu yana sallanıyordu. İnsanların gülmesini engellemek için Safiye'nin sarık sarma konusunda yapabildiği ancak bu kadardı. ''Sen işini bitirene kadar burada kalacağımı düşünmüştüm. Gitti annen mutlu olsun.'' Hayır dedi Murat. Ben seni mutlu etmek istiyorum. Bunu sen de görmelisin. Ve bu kez ikili sıcak arabanın içinde Safiye'nin çarşafı, peçesi ve tülleriyle boğuştu. Sonra Murat arabadan indi. Gazanfer hemen yanlarına geldi. Artık Safiye'nin gözleri o olacaktı. Peçe ve çarşaf içinde bile erdemli bir kadın, nikahlı olmadıkça bir erkeğin yanında duramazdı. Hele de bir gözle. Bir başka kadın, böyle düşünceler aklına gelecek olsa, çarşafına sıkıca sarılıp kaçardı ama Safiye, kararlılığının daha da arttığını hissetti, tutkuları tehdit edildikçe azgınlaşıyordu. 8. Yaz sabahı öğleye doğru hızla ilerliyordu ve hava, su katılmamış rakının insanın boğazını yakmasına benzer bir kavuruculuktaydı. Tahterevanın demir aksamı genişledikçe canlıymış gibi ses çıkartıyordu. Siyah bir peçenin ardından da olsa, çıplak toprağı adeta kavuran güneş insanın gözünü alıyordu. Safiye'nin başı önüne eğikti ve gözlerini yanı başında yürüyen Gazanfer'in tozlanmış etek ucundan ayırmadan adamı izliyordu. Bu haliyle onu görenler ne kadar halim senin biri olduğunu düşünebilirlerdi. Etrafına bakmadan hamalların aralarında serinlemek için ucundan sular damlayan kirli bir mendili dolaştırdıklarını biliyordu. Gölge tarafı düşmüş olan altı adam daha önce rahatlamışlardı. Ve şimdi 12'si birden tahterevanın arkasında güneşten saklanarak soluklanmaya çalışıyordu. Safiye'nin çarşafının ucu yürürken kemikli bir dize takılmıştı ve ondan yayılan ateşliliğin bal gibi farkında olduğunu hissedebiliyordu. Bir aşığın yerinin bir adımla çabucak değiştirilmesi bu hamalları kandıramazdı. Omuzlarındaki ağırlığı sallayan şeyin ne olduğunu hepsi biliyordu. Duyamayacağı anlarda bu konudan söz ettiklerinden emindi. Murat'a atların daha iyi olduğunu kaç kez söylemişti. Aslında bu hamallara çok daldırdığı yoktu. Ne önemleri olabilirdi ki onun için? İnsanlığın alt kesimi daha yukarıdakileri hem omuzlarında hem de dillerinde zaten taşıyıp duruyordu asırlardır. Bir çölde olmalıyız diye düşündü Safiye. Sıcak, göz alan parlaklık, çoraklık, her adımla havalanan toz. Başka ne olabilirdi? Aslında ne Manisa ne Anadolu'nun başka bir yeri hakkında şair divanlarının bir tahterevan aralığı veya bir üst kat pencere kafesinin sunduğundan fazla bir bilgisi vardı. Bunların yardımıyla özgür olmayan bir dünyayı kolaylıkla görebilmişti ama imparatorluğun başkentinin çevresinde bir çöl bilmiyordu. Birbirine vuran metallerin, toprakta gümbürdeyen demirlerin ve naralarla bağıran erkeklerin sesleri. Evet, bunlar pek de çöl seslerine benzemiyordu. Gözleri günün parlaklığına ve dalga dalga yayılan sıcağa alışınca gördüklerinin hiçbir çölde rastlanamayacak cinsten olduğunu anlamıştı. Bir yığın adam vardı. Üstlerini çıkarmış olmalarına rağmen omuzlarına kadar inen beyaz başlıklarıyla yeniçerilerde dahil olmak üzere hepsi de deli gibi çalışıyorlardı. Bunlar görebildiği kadarıyla yeri iki noktada derinlere doğru kazıyordu. Çıkan toprak küfelerle taşınıp yakındaki bir yamaca dökülüyordu. Sıra sıra eşeklerin sırtında taşınan büyük beyaz taş kütlelerini yeniçeriler oraya buraya istifliyordu. Bu onun camisi olmalı. Düşündüğünün doğruluğundan emin olmak istiyordu. Gazanfer, git de öğren bakalım öyle miymiş? Hadım koşturarak gitti ve bu tahmini doğrulayan cevapla geri geldi. Safiye'nin tabii ki bu projeden haberi vardı ama doğrusu şehzade, estetik detayları ona aktardığında pek ilgiyle dinlediği söylenemezdi. Adamın edebiyat merakına karşı kayıtsızlığı gibiydi bu da. Murad'ı şairlerle geçireceği gecelerde yalnız bırakmaktan hiç mi hiç üzülmüyordu. Onu daha çok ilgilendiren siyasi sorunlardı. Böyle ters bir araziyi adam etmeye çalışmak anlamsız bir zaman kaybı diye kaç kez ikaz etmişti onu. Ben de caminin kentin çok dışında olmasını istemiyorum. O zaman insanların ibadete gelmeleri zorlaşır diye cevap vermişti o da. Aynı zamanda yakınında bir temiz su kaynağı da olmalı abdest alabilmeleri için. Bu sorunlar yüzünden işler zorlaşıyor. Peki daha uygun o toprakların sahipleri kimler? Küçük toprak sahipleri, çok çocuklu köylüler. Çıkardıkları belaya bakınca ben de onların çok zengin, geniş araziye sahip birileri olduğunu düşünmüştüm. Eğer uygun bir fiyata topraklarını satmıyorlarsa, o zaman onları rahatlıkla başınızdan atabilirsiniz. Defolup gitsinler. Bu düşünce Murad'ı çok şaşırtmıştı. Onların pek çoğu neredeyse asırlardır burada yaşıyorlar. Belki de ataları, Yunanların Helena'nın peşinden buralara geldiğini bile gördüler. Türklerin Gediz kıyısına gelmelerinden bile yıllar yıllar önce. Müslüman bile değiller öyle mi? Evet, çoğu Hristiyan Rum. O zaman niye kafanı takıyorsun? Venedik'te böyle şeyler öyle çok olmuştur ki, özellikle de su kanallarının yapılması sırasında. Küçük toprak sahipleri eğer kamu yararına bir durum söz konusuysa, çıtlarını bile çıkaramamışlardır. Bu vahşice bir davranış. İş sevgilim, iş. Gelişim her şeyden daha önde gelir. Bu yalnız vicdana değil, bizim yasamıza da aykırı bir şey olur. Molla'nın son açıklamasını biliyorsun. Eğer divan kapısından dinlediysen, ki dinlediğini biliyorum, kendisi de bir yetim olan peygamber rıza dışı ve zorlamayla bir başkasının malının alınmasını yasak etmiştir. Bu gasp olur. Manisa'da yasa senin şehzadem, bilmiyor musun? Safiye bunu Murad'ın yüzüne söylemese de içinden kuvvetle geçirmişti. Bu yasanın divanda kabul edilmesi, büyük fikir aykırılıkları ve tartışmalara yol açan diğer bir yasaya oranla çok kolaylıkla, neredeyse bir saniyede olmuştu. Problemli olan, yerel üreticilerin şarap yapmalarını ve üzüm, şıra, kuru incir gibi ürünlerini Osmanlı'dan başkasına satmalarını engelleyen kararın kaldırılması hakkındaydı. Tabii ki çiftçiler uzak ülkelerde bir lüks malzeme olan bu ürünlerini kırmızı burunlu İngilizlere veya diğer yabancı tüccarlara çok büyük fiyatlarla satabilirlerdi. Ama Osmanlı yasaları açıkça ve can sıkıcı bir biçimde bu lale kızıllığındaki şarabı yasaklıyordu. Manisa, İstanbul'a çok yakındı ve saray, buradaki yaş sebze ve meyvenin tümünü yerel fiyatlarla derhal satın alıyordu. Bu nedenle yasanın değişebilme olasılığı yoktu. Pamuk konusunda da doğal olarak aynı şeyler uygulanıyordu. Dış satımın kesinlikle cezalandırılacağını en iyi Sancak Bey biliyordu. Ufak tefek hırsızlıklar, zina olayları, miras sorunlarının yanında bu nedenle ortaya çıkan anlaşmazlıklar, Murad'ın ve perde arkasından Safiye'nin hemen her gün dinledikleri sorunlardı. Bunlar, üzerine caminin yapılabileceği uygun koşullarda bir arazinin bulunmasını zorlaştırmıştı. Ve işte tozlu ve inşaatı zora koyan bu arazide işler sıcağa karşın epey ilerlemişti. Ama etrafta hala öksüz peygamberin merhametine sığınarak duran bir iki ev daha vardı. Ve bunlar Safiye'nin gözüne diken gibi batıyordu. Ama Safiye bir süre sonra Murad'ın buraların tek hakim olduğunu anlayarak onların hakkından geleceğinden emindi. Böylelikle hayalindeki yapı gerçekleşebilecekti. Şehzademin konuştuğu adam Mustafa Efendi'dir diyerek açıklama yaptı Gazanfer. Mimar odur. Ben bu işi baş mimar Sinan'ın yapacağını zannediyordum. Gazanfer gidip Murat'tan bu konuda da bilgi aldı ve geri dönüp hemen Safiye'ye aktardı. Şehzademiz şöyle buyurdular.
Planları kendi elleriyle Sinan çizdi. Ama artık çok yaşlandığı için projeyi uygulamaya yardımcısını yolladı. Malumdur ki Sinan, Allah uzun ömürler versin, büyük babamdan bile daha yaşlıdır. Safiye uzun ömür dileklerinin kalıplaşmış sözcükler olduğunu biliyordu ama yine de şehzade, kendi parlak geleceklerini geciktirecek dualar etmese daha memnun olacaktı. Sinan'ın yapmayı düşündüğü tek yolculuk kaçmış. Eğer İstanbul'daki işlerini halledip bu sene gitmeye karar verirse, söz vermiş Manisa'ya da uğrayıp işlerin nasıl yürüdüğünü kontrol edecekmiş. Buna söz vermiş. Neyse. Peki şu adamların açmaya çalıştıkları iki çukur neyin nesiymiş? Minare temelleri. Çalışanlar da incecik minareleri gökyüzüne yükseltmekte uzman olan ünlü ustalar. Yaptıklarıyla öylesine büyük bir nam salmışlar ki, imparatorlukta hiç boş zamanları yok. Mustafa Efendi bu adamları ayarlamakta bayağı zorlanmış. Kış geldiğinde denizlerdeki kürek mahkumları da buraya getirilip çalıştırılacaklarmış. Safiye anlamlı anlamlı. İki minare mi? Diye yeni bir haber daha yolladı Murad'a. Biliyorum derken, Murad'ın güneşte yanmış yüzü mahcubiyetten daha da kızarmıştı. Yalnızca sultanlar iki minare yaparlar. Belki de yanlış bir iş yapıyorum. Halan Mihrimah Sultan'ın Üsküdar'daki vakfında da iki minare var. Evet var. Çünkü babası onu kızı için yaptırdı. Ama biliyoruz ki tüm parayı halan verdi. Ve kesinlikle de kendi zevkine uygun olmasını istedi. Kim bilir? Belki inşaat bitene kadar sen de sultan olursun. Allah her şeyi daha iyi bilir. Tüm dindar ve hayırlı evlat görüntüsüne karşın Murat, İsrafil'in onun Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi olmasından önce borusunu çalmasını istemiyordu. Ve Safiye, şehzadenin bu tavrından memnun oluyordu. O sırada Bafo'nun kızı bir taşa takıldı. Hareket etmesini ve çevresini görebilmesini engelleyen bu kadar zor bir kıyafet içinde başka türlüsü de olamazdı zaten. Gazanfer hemen koşup düşmesine engel oldu. Mücadele ettiğin arazi ciddi boyutlarda dik bir tepe dedi Safiye. Ve Gazanfer koşarak bunu Murad'a iletmeye gitti. Cevap şöyle geldi. Bütün Manisa diktir ve tepelerle doludur. Safiye bunu tahterevanın içinden de anlayabiliyordu. Bir sağa, bir sola kıvrılan yollar, inişler, çıkışlar. Peçesini biraz araladığında Murad'ın ne kadar doğru söylediğini daha iyi anladı. Tam karşısında yüksek, sivri zirveleriyle iki dağ vardı ve bunların da çevresinde yine bir yığın küçük, dik tepeler. Cami kubbeleri gibiydi bunlar ama daha sivriydiler. Her biri bir alttakinden daha pusluydu ve ulu bir külliye gibi hepsi birden gökyüzüne yükseliyordu. Manisa gerçekten de yüzyıllar boyunca yaşayacak bir yapı için en kutsal görünümlü yerdi. Kentte Süleyman'ın annesi için yaptırdığı bir cami daha vardı. Safiye ona bakar bakmaz mimarının Sinan olmadığını anlamıştı. Alçak ve basık kubbesiyle ağır, ilkel görünüşlü bir yapıydı bu. Sinan'ın bu muhteşem araziyi en uygun projeye çizmiş olduğunu umuyordu. Murat, büyük babasının bu üstün yetenekli mimarına çok güveniyordu. Sinan diyor ki, tepenin eğrisini kesen bir dikdörtgen plan en iyisi olur. Elleriyle söylediklerini anlatmaya çalışan hareketler yapıyordu. Bir dikdörtgen çok sıradan olmaz mı? Sinan'ın sihirli dokunuşuyla ortaya çıkaracağı kemerler, kubbeler onu değiştirecektir. Arkasına da bir medrese yapılacak caminin ve bir de yoksullara yemek dağıtılan imarethane. Safiye çok yakınındaki bir evden yoksul bir kadının gözleriyle onu izlediğini fark etmişti. Şehzadenin gözdesi ona bakışlarıyla şu mesajı yollar gibiydi. Görüyor musun? O berbat kulübeni bırakıp gidersen çok daha iyi bakılacaksın. Bir imarethane. Venedikli dilencilerin böyle bir şansı yoktur. Arkasında Murat çocuksu heyecanıyla anlatmaya devam ediyordu. İçerisi için gerekli çiniler İznik'ten getirtilecek. Onları seçmende yardımcı olabilir miyim? Tabii ki. Ve dıştan görünümde binlerce küçük aralık olacak. Böylelikle hem daha çok ışık hem de daha çok hava alacak cami. Herhalde bu aralıklar camlanacak, öyle değil mi? Murat biraz şaşalamış gibiydi. Bu Gazanfer'in tam olarak aktaramayacağı bir haldi. Planlarda açık hava deniliyor. Kuşların içeri giremeyeceği kadar küçük, temiz havanın bol bol gireceği kadar büyük. Cam olmalı diye ısrar etti Safiye. Evet, bir ara camdan da söz edilmişti ama açık kalırsa daha aydınlık olurmuş. Niçin gerçek vitraylar konulmuyor? Venedik'ten getirtilebilir. Dünyadaki en iyi renkli camlar orada yapılır. Güzel olur dedi Murat. Ama o zaman bunları korumak için üzerlerine bir katta düz cam koymak gerekecektir. Benim geldiğim yerde ancak sıradan insanlar adi camlı evde otururlar dedi Safiye böbürlenerek. Ama bu çok pahalıya mal olur. Bir sancak beyinin bütçesiyle. Buranın insanlarına ruhlarını yüceltip mutlu olabilmeleri için hizmet veriyorsun sen. Evet, sanırım halam da bana yardımcı olacaktır. Ve kim bilir, bir de bakarsın sancak beyi bütçesinden daha fazlası olur birden. Allah isterse. Sen böyle her şeyi Allah'tan umarsan daha çok beklersin. Neyse ki Gazanfer bu son cümleyi Murat'a aktarmamayı akıl etmişti. Ama gerisini olduğu gibi söylemişti. Eğer sen iki minare koyuyorsan, ben de vitrayları isteyebilirim. Ve unutma ki şehzadem,